Ayrım 40.
Gözlerinden aşağıya doğru bir sürü küçük çizgi iniyordu. Boynunun üzerindeki gerdanı bir hindi gibi kat kat olmuştu. Ya çenesi, o çelimsiz ve şu anda daha da sıska görünen çenesinin utanç verici halini, sarkık ve nemli alt dudağından başlayan sakalının gizlediğini nasıl da unutmuştu. Konfeksiyon mağazasına doğru giderken, yoldan geçenlerin ne tür giysiler giydiğine bakıp, kalın, kısa bir denizci parkasıyla, sağlam çizmeler ve bir de kalın çizgili kazak almaya karar verdi. Ama gördüğü herkes ondan daha gençti. Peki yaşlılar nasıl giyiniyorlardı? Hem bu kentin yaşlıları neredeydiler? Herkes öyle genç görünüyordu ki, kiminle arkadaşlık kuracaktı? Kadınlarla nasıl tanışacaktı? Belki lokantadaki bir garson kız ya da İtalyanca öğretmeniyle arkadaşlık kurabilirdi. Ama diye düşündü. Ben başka bir kadın istemiyorum. Matilde gibisini asla bulamam. Onu seviyorum. Bu çılgınlık. Onu nasıl terk ettim? Her şeye yeniden başlamak için artık çok geç. Bu sokaktaki en yaşlı adam benim. Belki şu bastonlu yaşlı kadın ya da şuradaki sebze satan beli bükük adam benden daha yaşlıdır. Birden başı dönmeye başladı. Ayakta zor duruyordu. O anda tam arkasında bir ses duydu. Joseph, Joseph. Kimin sesi bu? Tanıdık birininkine benziyor. Doktor Brouwer, Joseph Brouwer. Benim burada olduğumu kim bilebilir? Joseph, dinle beni. Ondan bire kadar geriye sayacağım. Beşe geldiğimde gözlerin açılacak. Bir dediğimde ise tam olarak uyanmış olacaksın. 10, 9, 8. Bu sesi tanıyorum ben. 7, 6, 5. Gözlerini açtı. Freud'un kendisine gülümseyerek bakan yüzünü gördü. 4, 3, 2, 1. Artık uyandın. Haydi. Brouwer panik halindeydi. Ne oldu? Ben neredeyim Sig? Her şey yolunda Joseph. Uyan artık. Freud'un sesi katı ama rahatlatıcıydı. Neler oldu böyle? Kendine biraz zaman tanı Joseph. Birazdan hepsini hatırlayacaksın. Brouwer kütüphanesindeki kanepede yatmakta olduğunu fark etti. Doğrularak oturdu. Tekrar sordu. Neler oldu? Neler olduğunu sen bana söyle Joseph. Ben sadece bana ne dediysen onu yaptım. Brouwer hala pek şaşkın göründüğü için Freud açıklamaya çalıştı. Hatırlamıyor musun? Dün gece bana uğrayıp bu sabah saat 11'de sana gelmemi ve psikolojik bir deneyde yardımcı olmamı istedin. Geldiğimde de benden seni hipnotize etmemi istedin. Sarkaç olarak kullanmam için de saatini verdin. Brouwer yeleğinin cebine uzandı. Saat orada Joseph, masanın üstünde. Hatırlayacağın gibi seni derin bir uykuya daldırmamı ve bir dizi olayı görüntülemen için sana emirler göndermemi istedin. Deneyin ilk bölümünde evden ayrıldığını, ailenden, dostlarından hatta hastalarından ayrıldığını düşünmeni sağlayacak ve gerekirse sana şöyle öneriler verecektim. Veda et ya da artık eve dönemezsin. Sonraki bölümde de yeni bir yaşam kurduğunu düşünecektin ve ben de seni devam et ya da bundan sonra ne yapmak istiyorsun gibi sözlerle destekleyecektim. Evet, evet Sig. Yavaş yavaş her şey aklıma gelmeye başladı. Şu anda saat kaç? Pazar günü öğleden sonra 1 oldu. Tıpkı planladığımız gibi 2 saattir uzaklardasın. Az sonra herkes yemeğe inecek. Bana tam olarak neler olduğunu anlat. Neler gözledin? Çarçabuk transa geçtin Joseph ve çoğunlukla hipnotize halde kaldın. Aktif bir tiyatronun oynandığını söyleyebilirim. Ama bu senin kafandaki sahnede geçen sessiz bir tiyatro oldu. Bir iki kez transtan çıkar gibi oldun. Ben de sana kendini bir trende gidiyormuş gibi düşünmeni, başını koltuğa dayamanı ve daha derin bir uykuya dalmanı söyledim. Bunu her yaptığımda işe yaradı. Gerisini bilemiyorum. Çok mutsuz görünüyordun. Birkaç kez ağladın. Bir iki kere de korkmuş göründün. Durmak isteyip istemediğini sordum. Ama sen başını iki yana salladın. Ben de senin ilerlemene yardımcı olmaya devam ettim. Yüksek sesle konuştun mu hiç? Breuer gözlerini ovuşturdu. Hala kafasını toplamaya çalışıyordu. Çok az. Dudakların sürekli hareket ediyordu. Bu yüzden birileriyle konuştuğunu hayal ettiğini tahmin ettim. Sadece bir iki kelimesini anlayabildim. Birkaç kez Matilde'nin adı geçti. Bir de Berta ismini duydum. Kızından mı söz ediyordun? Breuer tereddüt etti. Buna nasıl bir cevap vermeliydi? Sige her şeyi olduğu gibi anlatmaya niyetlendi ama içgüdüleri bunu yapmamasını söylüyordu. Ne de olsa Sig yalnızca 26 yaşındaydı ve onu bir baba, bir ağabey olarak görüyordu. Her ikisi de ilişkilerinin hali hazırdaki tarzına alışmışlardı ve Breuer ani bir değişiklikle huzursuzluk yaşamaya hazırlıklı değildi. Dahası Breuer, dostunun aşk ve cinsellik gibi konularda ne kadar dar görüşlü ve tecrübesiz olduğunu biliyordu. Geçenlerde bütün nevrozlarının yatak konusunda başladığını anlattığında arkadaşının ne kadar utandığını ve şaşırdığını da hatırladı. Ve daha birkaç gün önce Sig, genç Şinistlerin aşk maceralarını kızgınlıkla ne kadar ayıplamıştı. O halde Sig'in 40 yaşındaki evli bir adamın 21 yaşındaki bir hastasına tutulduğunu anlamasını nasıl bekleyebilirdi? Hem de Sig, Matilde'ye adeta taparken. Hayır, ona içini dökmesi büyük bir hata olurdu. Max ya da Frederick'le konuşsa daha iyiydi. Kızım mı? Bundan emin değilim Sig. Hatırlamıyorum. Ama annemin adı da Berta'ydı. Bunu biliyor muydun? Ah, evet, unutmuşum. Ama o sen çok küçükken ölmemiş miydi Joseph? Neden ona şimdi veda edesin ki? Belki de daha önce onun gitmesine bir türlü izin vermemiştim. Galiba bazı yetişkinlerin imgeleri çocukların kafasına girince çıkmak bilmiyor. Belki de insanın kendi düşüncelerine egemen olabilmesi için önce onlardan kurtulması gerek. İlginç. Dur bakalım. Başka neler demiştin? Artık doktorluk yok ve bir de seni uyandırmadan az önce şöyle dedin. Yeniden başlamak için çok yaşlıyım. Joseph, meraktan çatlayacağım. Bütün bunların anlamı nedir? Breuer sözcükleri çok dikkatli seçti. Sana şu kadarını söyleyebilirim Sig. Tüm bunlar Profesör Müller'le ilgili. Yaşamımı gözden geçirmeye zorladı beni. Ben de bütün seçimleri arkamda bıraktığımı fark ettiğim bir noktaya geldim. Yine de daha farklı seçimler yapmış olsaydım, tıptan uzak, ailemden ve Viyana kültüründen uzak yaşasaydım, hayatım nasıl olurdu diye düşünmekten kendimi alamadım. Böylece bir düşünce deneyi yaparak kendimi her şeyden koparıp özgür olmayı denemek istedim. Adeta alternatif bir yaşama girmek istedim. Ve sonunda ne öğrendin? Hala üzerimde bir sersemlik var. Önce hepsini birer birer ayıklamam gerek. Açıkça hissettiğim bir şey varsa o da yaşamının seni yaşamasına izin vermemenin çok önemli olduğu. Aksi halde gerçekten yaşamadığın bir 40 yıl çıkıverir karşına. Ne mi öğrendim? İçinde bulunduğum anı yaşamayı öğrendim belki de. Böylece 50 yaşıma geldiğimde 40'lı yıllarıma bakıp pişmanlık duymayacağım. Bu senin için de önemli. Seni iyi tanıyan herkes olağanüstü yeteneklerin olduğunu bilir. Bunun sana getirdiği bir yük var. Toprak ne kadar zengin olursa orada bir şey yetiştirememen de o kadar affedilmez olur. Sen değiştin Joseph. Belki de bu trans değiştirdi seni. Daha önce hiç böyle konuşmamıştın benimle. Teşekkür ederim. İnandığın şeyler bana ilham verecek. Ama bunun ağır bir yük olduğunu da hissediyorum. Bir şey daha öğrendim dedi Breuer. Belki bu da aynı şeydir, emin değilim. Sanki özgürmüşüz gibi yaşamak zorundayız. Kaderden kaçamasak da onun karşısına dikilebilmeliyiz. Alın yazımızı kendi irademizle yaşamalıyız. Kaderimizi sevmeliyiz. Bu sanki birisi kapıyı tıklatıyordu. Hala orada mısınız? Diye sordu Matilde. Girebilir miyim? Breuer hemen kalkıp kapıyı açtı. Matilde'nin elindeki tabakta dumanı tüten küçük sosislerin sarıldığı yufka dürümleri vardı. En sevdiğin yemek, Joseph. Bu sabah sana uzun zamandır bundan yapmadığım aklıma geldi. Akşam yemeği hazır. Max'la Rachel geldiler. Diğerleri de yoldadır. Ve Sigi, sen de kalıyorsun. Masadaki yerini hazırladım bile. Hastaların bir saat daha beklesinler. Breuer'den odadan çıkmasını isteyen bir baş işareti alan Freud onları yalnız bıraktı. Breuer kollarını Matilde'ye doladı. Biliyor musun tatlım, aslında hala içeride olup olmadığımızı sorman çok ilginçti. Ne konuştuğumuzu sana sonra anlatırım. Ama adeta çok uzun bir yolculuğa çıktım. Şu anda uzun zamandır buralardan uzakta kalmışım gibi hissediyorum kendimi. Şimdi ise geri döndüm. Bu çok güzel Joseph. Matilde elini Breuer'in yanağına koyup şefkatle sakalını okşadı. Seni tekrar görmek beni çok mutlu etti. Seni özlemiştim. Breuer ailesinin standartlarına göre yemek sofrası kendine özgüydü. Masada yalnızca 9 yetişkin bulunurdu. Matilde'nin anne ve babası, Matilde'nin öteki kız kardeşi Ruth ve kocası Mayer, Rachel ve Max ve Freud. 8 çocuk ise girişteki ayrı bir masada otururlardı. Neden bana öyle bakıyorsun diye Matilde hafif bir sesle Breuer'e seslendi. Bir yandan da patatesli, havuçlu çorba tenceresini taşımaktaydı. Bunun arkasından getirdiği haşlanmış dana dili ve üzümleri sofraya koyarken beni utandırıyorsun Joseph diye fısıldadı. Tatlıları koymak üzere sofranın toplanmasına yardım ederken yapma Joseph, öyle bakıp durma diye tekrarladı. Ama Joseph devam etti. Sanki ilk kez görüyormuş gibi karısının yüzünü inceliyordu. O da zamana karşı savaşanlardandı. Yanaklarında hiç çizgi yoktu. Buna izin vermemişti. Ama bütün cephelerde aynı başarıyla savaşamamıştı. Gözlerinin ve dudaklarının köşelerinden incecik halkalar ilerlemeye başlamıştı. Gergin bir topuzla başının üzerine topladığı saçlarında yol yol aklar vardı. Bunlar ne zaman olmuştu? Suçun bir kısmı da onda mıydı? O ve kendisi birleşselerdi, daha az hasarla atlatabilirlerdi. Niye bakmayacakmışım? Diyen Joseph, Matilde tabağını kaldırırken elini hafifçe onun beline doladı. Daha sonra onun peşinden mutfağa gitti. Niye bakmayacakmışım sana? Ben, ama Matilde, seni ağlattım. Bunlar sevinç gözyaşları Joseph. Ama hüzün de var. Bunu yapmayalı o kadar uzun zaman olmuştu ki. Bugün her şey çok tuhaftı. Sigi ve sen ne konuştunuz o kadar saat? Yemekte Sigi bana ne dedi biliyor musun? İlk çocuğunun ismini Matilde koyacakmış. Yaşamında iki Matilde olmasını istiyormuş. Sig'in çok zeki bir insan olduğunu hep sezerdik. Şimdi ise emin olabiliriz. Evet, bugün çok tuhaf bir gün. Ama çok da önemli bir gün. Seninle evlenmeye karar verdim. Matilde elindeki kahve tepsisini bıraktı. Ellerini Breuer'in başına koydu. Onu kendisine doğru çekip alnından öptü. Sen şnaps mı içtin Joseph? İyice saçmalamaya başladın. Tekrar tepsiyi eline aldı. Ama hoşuma gitti. Yemek odasına açılan yaylı kapıyı açmadan önce ona doğru döndü. Benimle evlenmeye 14 yıl önce karar verdiğini sanıyordum. Önemli olan bunu yapmayı bugün seçmiş olmam ve her gün aynı seçimi yapacağım. Kahveler ve Matilde'nin linzer tortesi bittikten sonra Freud hastaneye gitmek üzere aceleyle evden ayrıldı. Breuer ve Max birer bardak Silovitz alarak kütüphaneye satranç sehpasının başına geçtiler. Max'ın hızla yarıp geçtiği Fransız savunması ve yan taraftan devreye soktuğu veziriyle insaflı sayılabilecek galibiyetinin ardından taşları yeniden yerleştirmeye başladığını gören Breuer, bacanağının eline dokundu. Konuşmak istiyorum. Max, hayal kırıklığını çabucak yenerek taşları elinden bıraktı, ikinci prosunu yaktı. Dumanını uzun uzun üfleyerek Breuer'in konuşmasını bekledi. Breuer'in, Max'a Nietzsche'den söz ettiği birkaç hafta önceki konuşmalarından sonra iki adam birbirlerine daha yakınlaşmışlardı. Şimdi hasta ile onun anlayışlı dinleyicisi pozisyonundaydılar. Max, son iki haftadan beri Breuer'in Eckhart Müller konusunda anlattığı her şeyle yakından ilgileniyordu. Bugün ise Breuer'in bütün ayrıntılarıyla anlattığı mezarlık sonrası konuşmaları ve bu sabahki olağan dışı trans seansını dinlerken büyülenmiş gibi dinliyordu. Yani transtayken gitmemen için sana zor kullanacağımı sandın ha? Muhtemelen yapardım. Yoksa satrançta kimi yenerdim? Ama cidden farklı görünüyorsun Joseph. Gerçekten de Berta'yı kafandan attığına inanıyor musun? Çok şaşırtıcı bir şey Max. Şu anda onu herhangi bir insanı düşündüğüm gibi düşünüyorum. Sanki bir ameliyat geçirdim ve Berta imgesine yapıştırdığım bütün duygular birer birer sökülüp atıldı. Ve bu ameliyatı onun ve yeni doktorunun bahçede gezinmelerini seyrederken geçirdiğime eminim. Anlayamıyorum. Max başını iki yana salladı. Yoksa anlamasam daha mı iyi? Bunu denemeliyiz. Belki Berta tutkunluğumun onu Doktor Durkin'le görünce silindiğini söylemem yanlış olabilir. Yani Doktor Durkin'le onun hayalimde yarattığım birlikteliği demek istiyorum. O kadar canlı sahnelerdi ki şu anda bile gözümün önüne getirebiliyorum. Daha önceden Herr Müller sayesinde Berta'ya olan tutkunluğum zaten biraz zayıflamıştı. Herr Müller bana Berta'yı kafamda nasıl büyüttüğümü anlamamı sağladı. Berta ve Doktor Durkin'le ilgili bu trans hayalleri de tam zamanında yetişip beni ondan kurtardı. Benimle yaptığı her şeyi sanki tiyatro sahnesindeymiş gibi Doktor Durkin'le de yaptığını görünce Berta bütün gücünü kaybetti. Birden aslında onun hiçbir gücü olmadığını fark ettim. Berta'nın hareketleri kendi kontrolünde değildi. Yani benim gibi o da çaresizlik içinde sürükleniyordu. İkimiz de birbirimizin saplantı dramasında idareten başkasının yerini dolduran oyunculardık Max. Breuer gülümsedi. Ama biliyor musun, çok daha önemli bir şey daha oldu. Matilde ile ilgili duygularım değişti. Transtayken bunu biraz hissetmiştim. Ama şu anda çok daha güçlü bir şekilde duyuyorum. Yemek boyunca ona bakıp durdum. Ve içim ona karşı çok sıcak duygularla doldu. Evet, diye gülümsedi Max. Ona nasıl baktığını gördüm. Matilde'nin öyle bocalamasını seyretmek çok eğlenceliydi doğrusu. Tıpkı eski günlerde ikinizin oynadığı o küçük oyunlar gibiydi. Belki de olay çok basit. Onun değerini şimdi anlıyorsun. Çünkü onu kaybetmenin ne demek olduğunu anlamana yetecek kadar bir şeyler yaşadın. Evet, kısmen öyle. Ama bununla da bitmiyor. Bildiğin gibi yıllardır Matilde'nin benim hareketlerimi dizginlemesine izin verdim. Onun beni hapsettiğini düşündüm. Ve özgür olmak, başka kadınlarla birlikte olmak, tamamen farklı, başka bir yaşam yaşamak istedim. Ama Müller'in benden istediği şeyi yapınca, yani özgürlüğüme kavuşunca paniğe kapıldım. Transtayken bu özgürlükten kurtulmak için çeşitli yollar denedim. Önce Berta'dan, sonra da Eva'dan alacağım yardımlara sığınmak istedim. Onlara gidip dedim ki, lütfen, lütfen beni dizginleyin. Gem vurun ağzıma. Özgür olmak istemiyorum. Gerçek şu, Max, özgür kalmak beni dehşete düşürdü. Max, büyük bir ciddiyetle başıyla onayladı. Transtayken, diye devam etti Breuer. Venedik'e gidişimi ve berberden çıkarken yüzümün yaşlandığını fark edişimi anlattım sana, değil mi? Hani konfeksiyon mağazalarının olduğu caddede kendimin oradaki en yaşlı adam olduğunu görüşümü. Müller'in bana söylediği şey geldi şimdi aklıma. Düşmanını doğru seç. İşte anahtar bu. Geçen onca yıl boyunca ben yanlış düşmanla savaşıyordum. Asıl düşman Matilde değil, alın yazısıydı. Asıl düşman yaşlanma, ölüm ve özgürlük karşısında duyduğum dehşetti. Ta baştan beri yüz yüze gelmekten korktuğum bir şeyi görmemi engelliyor diye boşuna Matilde'yi suçladım. Kim bilir kaç koca aynı şeyi karısına yapıyor. Sanırım biri de benim, dedi Max. Bilirsin, ben sürekli birlikte geçen çocukluğumuzu ve okuldaki günlerimizi düşünür dururum. Ah, ne günlerdi onlar, der dururum. Zamanın böyle uçup gitmesine nasıl izin verdim? Ve sonra gizliden gizliye Rachel'i suçlamaya başlarım. Sanki çocukluğumun bitmesi, yaşlanmaya başlamam onun suçuymuş gibi. Evet, Müller asıl düşmanın zamanın acımasız dişleri olduğunu söylemişti. Ama şimdi her nasılsa bu dişler karşısında kendimi çaresiz hissetmiyorum. Belki de hayatımda ilk kez bugün yaşamımı istediğimi hissediyorum. Seçmiş olduğum yaşamı kabulleniyorum. Şu anda Max, daha farklı yaşıyor olmayı asla istemediğimden eminim. Joseph, bence sen zeka yarışında o üstün zekalı profesörü bile geçtin. Geri dönüşü olmayan bir kararı geriye dönüşsüz hale getirmeden yaşadın. Ama hala anlamadığım bir şey var. O trans sırasında o transı planlayan parçan neredeydi? Sen transtayken senin bir parçanda gerçekten ne olup bittiğini biliyor olmalı. Haklısın Max. Oradaki ben, benim öteki parçam üzerinde oyunlar oynarken orada onu seyreden ben neredeydi diye düşündüğümde başım dönüyor. Kendimi kaybediyorum. Belki bir gün benden daha zeki biri gelip bu bulmacanın cevabını verebilir. Ama hayır, Müller'in zekasını geçtiğime inanmıyorum. Aslında ben çok daha farklı bir şey hissettim. Onu hayal kırıklığına uğrattım. Onun önerilerine uymadım. Ya da açıkçası sınırlı olduğumu kabullendim. O hep şöyle der: her insan gerçeğin ne kadarına dayanabileceğini seçmeli. Sanırım ben seçtim. Ve Max, sanırım bir hekim olarak da onu hayal kırıklığına uğrattım. Ona hiçbir şey veremedim. Aslına bakarsan şu anda ona yardım etmeyi bile düşünmüyorum. Kendini bu kadar suçlama Joseph. Sen hep kendine karşı çok acımasız oldun. Sen ondan farklısın. Hatırlar mısın? Seninle din düşünürleri konulu bir derse girmiştik.